Ayrım 4, sayfa 41. İnferis, mahfi eğilmez. Komiser savcıyı kapıda karşıladı.
Hoş geldiniz sayın savcım.
Hoş bulduk, el sıkıştılar. Savcı 35 yaşlarında, kızılca sarı saçlı, yeşil gözlü, iri yarı bir adamdı. İlk anda samimi tavrı dikkat çekiyordu. Şivesinden Karadenizli olduğu anlaşılıyordu.
Odam çok dağınık, isterseniz toplantı odalarından birisine geçelim.
Ben dağınık odalara alışığım. Benim odam çok daha işler acısı. Ama siz nasıl isterseniz öyle yapalım.
Komiser dosyasını aldı. Koridora çıkıp biraz yürüdükten sonra bir kapıyı açtı. İçeride bir toplantı vardı. Biraz daha ileride boş bir oda buldu. İçeri girip masaya karşılıklı oturdular.
Savcı sordu. Evet komiserim, elinizde neler var?
Sanırım olay yeri, inceleme belgeleri ve sorgulama dosyası size gönderilmiştir savcı bey.
Evet, onları inceledim. Başka bir şey var mı?
Mehmet H.'nin ilk eşinden kızı Halil'in ifadesi var. Onu dün sorguladım. Sizdeki dosyada o yoktur. Komiser dosyasından Halil'in ifade tutanağının fotokopisini çıkardı ve savcıya verdi. Savcı tutanağı hızlıca okumaya başladı. Hale babasıyla geçinemediklerini ve o nedenle evlatlıktan reddedildiğini, babasının ölümüne üzülmüş olsa da onu asla affetmeyeceğini, evlatlıktan reddedildikten sonra babasıyla telefonla bile görüşmediklerini, sanki iki yabancı gibi yaşadıklarını anlatıyordu. Babasıyla aralarındaki sorunun nedeni olarak Mehmet H.'nin 6 yıl önce annesini boşayıp kendi yaşındaki Semra ile evlenmiş olmasını gösteriyordu. Babası Halil'in annesinden olaylı biçimde boşanmış, Monte Carlo'da tanıştığı Semra ile evlenmişti. Halil'in annesi boşandıktan sonra Nişantaşı'nda kirasını Mehmet H.'nin ödediği bir daireye geçmiş ve her ay aldığı nafakayla geçinmeye başlamıştı. Semra, Mehmet H.'ye karşı son derece yakın ve saygılı, buna karşılık Hale'ye karşı aynı derecede küstah davranıyordu. İnanılmayacak derecede kumar meraklısıydı. Eskiden arada bir kumar oynayan Mehmet H. de ona uymuştu. Dünyanın birçok kumar merkezine gidiyor ve yüksek miktarlı oynuyorlar ve çoğu kez kaybediyorlardı. Halil'in annesi bu olaylı boşanmadan bir süre sonra kanser olmuş, hastalık hızla ilerlemiş ve kadın son günlerini acılar içinde geçirerek ölmüştü. Hale annesinin ölümüne babasının ona yaşattığı büyük üzüntünün neden olduğunu düşündüğü için babasını hiç affetmemiş, yaşamını hep onun dediğinin tersini yaparak devam etmişti. Üvey annesi Semra'nın deniz kazasında kaybolduğu ve sonra da öldüğü haberi geldiği sıralarda babasının şirketinde çalışan ve B Vakfı'nda da danışmanlığını yapan Emre isimli bir gençle tanışmıştı. İkisi birbirlerinden hoşlanmışlar ve birlikte olmaya başlamışlardı. Savcı burada okumaya ara verdi, biraz düşündü, sonra komisere döndü.
Ben bu B Vakfı'nda inceleme yürütüyorum. Mehmet H. bu vakfın eski başkanıydı. Emre'nin orada danışmanlık yaptığını bilmiyordum dedi ve sonra ifade tutanağını okumaya devam etti.
Mehmet H. Hale'yi ve Emre'yi ilişkilerini son vermeleri konusunda birkaç kez uyarmış, onlar bunu aldırmayınca Emre'yi işten çıkarmıştı. Emre bunun üzerine bir danışmanlık şirketine girmiş ve orada çalışmaya başlamıştı. Bu olaydan sonra babasıyla Hale'nin araları iyice açılmış, birbirleriyle zorunlu olmadıkça konuşmaz olmuşlardı. Mehmet H. Emre ile ilişkilerinin devam ettiğini öğrendiğinde Hale'yi evlatlıktan reddettiğini söyleyerek evden kovmuştu. Evi terk eden Hale ertesi gün eşyalarını almaya gelmesi dışında bir daha köşke ayak basmamıştı. Hale'nin babasına olan nefreti hiç dinmediği için cinayeti duyduğunda eve gelmemiş ama ertesi gün cenaze töreninde bulunmuştu. Savcı okumayı bitirince komisere döndü.
Burada sayfanın kenarında elle yazılmış 39 diye bir numara var. Onun bir anlamı var mı komiserim?
Evet, o Halil'in ayakkabı numarası. Olay yerinde yaptığım incelemede yerdeki izlerin fotoğraflarını çektirmiştim. Halil'in ayak numarasına uyan bir iz olup olmadığını araştırmak için ayakkabı numarasını sorup not ettim. Ama fotoğrafları incelediğimde sadece evde çalışan Fatma Hanım'a ait olan 39 numaralı bir iz saptadım.
Savcı gülümsedi. İlginç bir adam bu komiser diye geçirdiği içinden. yaptığınız soruşturmadan edindiğimiz bilgiler ışığında iki nokta ön plana çıkıyor. İlki hizmetçilerin sorgusundan öğrendiğimiz kadarıyla Hale'nin evlatlıktan reddedilmesinden sonra bahçe kapısı ve evin kapısının şifrelerinin değiştirilmemiş olması. İkincisi Hale'nin ölümünden sonra bile babasını affetmemesi. Peki acaba miras meselesi ne durumda? Yani Hale evlatlıktan reddedilmiş olmasına karşılık bir miras davası açmış mı?
Onu bilmiyorum savcı bey.
Savcı ayağa kalktı, dosyasını toplarken konuşmaya devam etti. Komiserim, siz soruşturmanıza devam edin. Ben arada sizden bilgi alırım. Hale'yi bir kez daha sorguya almakta yarar olabilir. Sizin soruşturmanız tamamlanınca duruma göre gerekirse ben de ilave ifadeler alıp iddianameyi hazırlarım. Bu arada ben de size B Vakfı ile ilgili bilgi vereyim. Cinayetten 2 hafta kadar önce bu vakıfla ilgili bir ihbar geldi. İlk incelemelerim vakfın işlerinin oldukça karanlık olduğunu gösteriyor. Mehmet Ağa yaklaşık 1 yıl öncesine kadar bu vakfın başkanlığını yapıyormuş, sonra ayrılmış. Vakfın yeni yönetim kurulu başkanı Kemal T. ve yönetim kurulu üyeleri de karanlık işlerle uğraşan kişiler. İşin içinde kamu ihalelerine fesat karıştırma gibi meseleler var. Ayrıca Mehmet Ağa'nın bu cinayetten 1 hafta kadar önce savcılıkla görüşmek için randevu aldığını tespit ettik. Ama bu randevuya gelemeden öldürüldü. Savcılıkla görüşme talebi ve hemen ardından gelen cinayet benim zihnimde bu vakıfla cinayet arasında bir bağlantı olabileceği izlenimini uyandırıyor.
Ara ara bulguları karşılaştıralım sayın savcım.
Tamamdır komiserim, görüşmek üzere. Savcı dışarı çıktığında havanın iyice kararmış olduğunu fark etti. Farkına varmadan konuşarak tartışarak akşamı yapmışlardı. Otoparka bıraktığı arabasına doğru yürürken Hale'nin ifadesini düşündü. Ona göre Hale bu cinayetin en önemli kişilerinden birisiydi. Her şeyden önce Mehmet'e ve evde çalışan çift dışında bahçeye ve köşke girişin şifrelerini bilen tek kişiydi. Ve miras hakkı nedeniyle bu ölümden yararlanacak olan da oydu. Bir suç işlenmişse sonuçta o eylemden en fazla çıkar sağlayacak olan kişi, en fazla kuşkulanılması gereken kişidir diye söylendi kendi kendine. Sonra durdu ve bu sözün kime ait olduğunu hatırlamaya çalıştı ama çıkaramadı. Tam olarak böyle miydi bu söz? Onu da çıkaramadı. Kendisini adeta çıkmaz sokaklara çeken bu düşüncelerden kurtulması gerekiyordu. Zihnini meşgul eden o kadar çok soru vardı ki, bu arada Hale'nin evlatlıktan reddedilme meselesine de bakmam gerek. Bu işler öyle sözle söylenmekle olmaz diye söylendi kendi kendine. Arabasına doğru yürürken sol kulağının arkasından yukarıya doğru bir ağrı atağının geldiğini hissetti. Çocukluktan gençliğe geçtiği dönemden beri zaman zaman yaşadığı migren ağrısıydı bu. İlk belirtisini anlıyordu artık ne olduğunu. Canı sıkıldığında, elindeki işleri yetiştiremeyeceğini düşündüğünde, bazen kulaklarının arkasında, bazen de gözlerinin içinde, derinlerden bir yerden belirti veriyordu migren ağrısı. Önce yavaş başlıyor, sonra dayanılmaz hale geliyordu. Henüz başlangıç düzeyindeyken bir an önce eve gidip, kapısı ve perdeleri kapalı bir odada dinlenmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Böyle yaparsa nispeten kısa sürede daha kolay atlatabiliyordu yılda birkaç kez tekrarlanan bu sıkıntıyı. Arabasına bindi ve hızla evine doğru yola koyuldu. Bir yandan arabayı kullanıyor, bir yandan kendi kendine telkinde bulunuyordu. Hiçbir şey düşünmemeliyim, sakin olmalıyım. Şu aralar elinde birçok zorlu iş vardı ve hepsini aynı anda çözümlemeye çalışırken görevini tam olarak yapamayacağını düşünüyor ve sıkılıyordu. Her şey bir yana, bu ağrı yoğunlaşmadan ve dikkatimi dağıtmadan eve ulaşmalıyım diye düşündü ve hızını arttırdı. O sırada ara sokaktan caddeye çıkan motosikletli kuryeyi fark edemedi. Son anda frene bassa da çarpmayı engelleyemedi. Kurye motosikletten fırladı ve biraz ileride yere düştü. Savcı flaşörü açtı, arabadan indi ve kapıları kilitledi. Başının ağrısı giderek artıyordu. Çevreden koşup gelenlere kimliğini gösterdi ve ambulans çağırın, ben savcıyım dedi. Kurye yerden doğrulmuştu. Selim ona nasıl olduğunu sorunca iyi olduğunu söyledi. Sadece olayın şaşkınlığıyla biraz sersemlemiş görünüyordu.
Selim'in migren ağrısından ayakta duracak hali kalmamıştı. Arabası trafiğe engel olduğu için kornalar çalınıyor, herkes birbirine bağırıyordu. Her korna ve her bağırma Selim'in kafasının içine ses bombası düşmüş gibi etki yapıyordu. Sonunda ayakta duramayacağını anlayınca kaldırımın kenarına düşer gibi oturdu. Telefonunu çıkardı, savcılığı aradı, epeyce bekledi ama yanıt alamadı. Eşini ya da aileden birisini arayıp onları telaşa vermek istemiyordu. Saatine baktı, mesai çoktan bitmişti. Midesi bulanıyor, gözleri bulanık görüyordu. Ambulans geldiğinde zorlanarak ayağa kalktı. Ambulans ekibine kendisini tanıttı ve migren ağrısı nedeniyle ayakta duramadığını söyledi. Kazanın olduğu yerde bir restoran vardı. Güçlükle restorana yürüdü, sahibine kendisini tanıttı ve arabanın anahtarını ona bıraktı. Bir iki saate ya ben gelirim ya da birisini yollar arabayı aldırırım. Siz kuryenin motosikletine de sahip olun lütfen dedi. Kurye çocuk sağlam görünüyordu. O ambulansın ön tarafına bindi, Selim'i arkada sedyeye yatırdılar. Ambulans hastaneye doğru yola koyuldu. Selim hangi hastaneye gittiklerini sordu. Hemşire acil yardım ve trafik hastanesine gittiklerini söyledi. Selim zorlanarak telefonunu çıkardı, son aradığı numaraya baktı. Komiser Cengiz de karşılıklı numaralarını kaydetmek için birbirlerini aramışlardı. Arama tuşuna bastı, telefon iki kez çaldıktan sonra komiser karşısındaydı. ''Komiserim, ben savcı Selim.'' ''Buyurun savcı bey, sesiniz çok kötü geliyor, umarım kötü bir şey yoktur.'' ''Ben sizin karakoldan çıktıktan sonra yolda bir trafik kazası yaptım.'' Hayati bir sorun yok ama migrenim tuttuğu için iyi durumda değilim. Şimdi ambulansla hastaneye gidiyoruz.
Savcı bey, hangi hastaneye gidiyorsunuz? Ben hemen geleyim oraya.
Acil yardım ve trafik hastanesi. Savcılıktan kimseyi bulamadım. Eve de haber vermek istemedim. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için kusuruma bakmayın.
Ne demek, hemen geliyorum.
Savcı telefonu kapattıktan sonra eşine çok işi olduğunu, geç geleceğini, yemeğe beklememelerini belirten bir mesaj attı. Hastaneye geldiklerinde Selim sedyeden indi ve hemşirenin yardımıyla girdiği acil serviste ilk gördüğü koltuğa düşer gibi oturdu. Doktor geldiğinde bayılmamak için direniyordu. Kurye çocukla birlikte muayeneden geçirildiler. Çocukta hiçbir şey yoktu. Doktor onun gözetim altında tutulmasına gerek görmedi. Selim'in de kazayla ilgili bir sıkıntısı yoktu ama migren ağrısını hafifletmek için serum bağlanması gerekiyordu. Savcı uzandı, koluna serum bağlandı. Kurye gidip motosikletini almak için izin istedi. Polisler alkol muayenesi yapılacağı için biraz daha beklemesini istediler. O sırada komiser Cengiz yanında bir polisle birlikte içeri girdi. Kimliğini göstererek doğruca savcının yanına gitti.
İyi misiniz savcı bey?
Komiserim, sağ olun geldiğiniz için. Sizin de akşamınızı mahvettim, kusura bakmayın.
Estağfurullah savcı bey, siz iyi misiniz? Yüzünüz beyaz görünüyor.
Kazayla ilgili bir sorunum yok. Kurye çocukla iyi ama migrenim tuttu, o nedenle iyi değilim. Bu serum iyi geldi, biraz toparlandım.
Tamam, ben buradaki işleri hallederim, sonra da sizi eve bırakırız.
Arabamı kaza yerindeki bir restoranın sahibine bıraktım. Beni oraya bıraksanız olur, oradan arabamı alır giderim.
Sizi biz götürür, arabanızı da yoldan alırız. Siz o kısmını merak etmeyin.
Komiser oradaki trafik polisleriyle konuştu. Alkol muayenesine ve kaza tutanağı tutulmasına gerek olmadığını söyledi. Olay kayda geçtiği için usulen bir form doldurup savcı ve kuryeye imzalattılar. Komiser kuryenin çalıştığı kebapçıyı aradı, kazayı anlattı. Çocukta ve motosiklette hiçbir sorun olmadığını, biraz sonra çocuğu getireceklerini anlattı. Hastaneden çıktıklarında saat 9'u geçiyordu. Selim'in baş ağrısı takılan serum sonrası biraz hafiflemişti. Gizli talimat. Telefon çaldığında piposunu doldurmaya çalışıyordu. Telaşla ayağa kalkınca pipo yere düştü. İçindeki tütün ortalığa saçıldı. Canı sıkıldı. Söylene söylene telefonu açtı.
Efendim?
Kızgınlığı sesine yansıyordu. Murat Bey?
Benim.
Murat Bey, ben Dilek.
Dilek Hanım teftiş kurulu başkanının sekreteriydi. Murat bir an durakladı. Pazar sabahı teftiş kurulu başkanının sekreteri niçin aramış olabilir diye geçti aklından. Önemli bir mesele olmalıydı.
Bir şey mi oldu Dilek Hanım?
Başkan Bey, çok acele sizi çağırmamı istedi. Arabayı yolluyorum. 15-20 dakikaya kadar orada olur.
Dilek Hanım, pazar günü ne işi bu, ne oldu?
Bilmiyorum Murat Bey, yalnız ortam gergin, burada toplantı halindeler.
Tamam Dilek Hanım, hemen hazırlanıp geliyorum.
Yere dökülen tütünleri topladı, pencereyi açıp temiz havayı ciğerlerine çekti. Sokakta simitçi, gevrek, simit diye bağıran satıcıdan başka kimseler yoktu. Kiradan kurtulmasını sağlayan bu evi almakla ne kadar iyi yaptığını düşündü. Çay yolundaki sitelerden birisinde küçük bir bahçesi olan bitişik düzende iki katlı bir evdi bu. Gülşen ile evliyken banka kredisiyle almışlardı. Gülşen'in babası ısrarla evin borcunu ödemeyi önermiş olsa da Amerika'da staj ve yüksek lisans sırasında biriktirdikleri kendi paralarıyla kapatmışlardı kredi borçlarını. Ev bloğun sonunda yer aldığı için sol tarafı boştu ve o nedenle de bahçesi diğerlerine göre biraz daha büyüktü. Giriş katında sağda mutfak, solda tuvalet, karşıda salon, üst katta üç oda ve bir banyo tuvalet yer alıyordu. Çatı katında da depo olarak kullanılabilecek küçük bir tavan arası bölümü vardı. Odaların birisi yatak odası, birisi çalışma odasıydı. Bir odada Barış'a ayrılmıştı. Bazen hafta sonlarında Murat'la kalmak istediğinde Barış o odada yatıyordu. Her çarşamba Murat evde yokken Ayşe Hanım geliyor, evin temizliğini yapıyor, çamaşırları yıkıyor, bazen yemek de yapıp bırakıyordu. Evin biraz ilerisindeki sokakta ev yemekleri yapan küçük bir lokanta vardı. Çoğu akşam orada yiyordu yemeğini Murat. Murat derin nefeslerle birkaç kez daha temiz havayı içine çekti, sonra pencereyi kapadı, banyoya geçip tıraş olmaya başladı. Bir yandan tıraş oluyor, bir yandan da pazar günü başkanlığa çağrılacak kadar önemli işin ne olabileceğini düşünüyordu. 13 yıldır birçok soruşturma ve vergi incelemesi yapmış, işinde oldukça deneyim kazanmıştı. Geçen yılı yaptığı T kurumu soruşturması büyük ses getirmiş, gazetelerde çıkan yazılar adının ülke çapında duyulmasına yol açmıştı. Bazen yolda yürürken gazetelerdeki fotoğraflarından kendisini tanıyıp durduran ve kutlayanlar, bazen de bir restoranda ya da kafede otururken tanıyıp yanındakilere onu gösterenler oluyordu. Bunlar gurur verici şeylerdi kuşkusuz. Ne var ki sürekli farklı işlere koşmaktan ve yaz aylarında teftiş turnelerine çıkıp evinden uzak kalmaktan sıkılmıştı. Artık idari bir göreve geçmek istiyordu. Teftiş kurulu başkanı bu isteğini biliyor ve onun için olabilecek en iyi seçeneğin karşılarına çıkmasını bekliyordu. Bu yüzden de bir genel müdürlükten gelen yeterince iyi bulmadığı daire başkanlığı teklifini daha Murat'a söylemeden kendi başına reddetmişti. Acaba bugün de böyle bir teklifi görüşmek için mi çağırıyordu? Murat yüzünü kurularken kapının zili çaldı. Ne çabuk geldi şoför diye geçirdi aklından, daha giyinememişti bile. Kapıyı açtığında karşısında Gülşen ile Barış'ı görünce şaşırdı. Murat telaş içinde onları unutmuştu. Oysa Gülşen o pazar Barış'ı ona bırakacak, akşam da gelip alacaktı. Gülşen Murat'ın yüzündeki şaşkın ifadeye bir anlam verememişti.
Bizi beklemiyordun galiba.
Teftiş kurulu başkanı çağırdı Gülşen. Araba yollamışlar, birazdan gelir.
Bu kez şaşırma sırası Gülşen'deydi.
Pazar günü neden çağırdı acaba?
Ben de bilmiyorum. Belki de idari bir görev teklif edecek.
Gülşen biraz düşündü. Murat'ın bu tahminine katılmadığı belliydi.
Bana bu dediğin pek anlamlı gelmedi doğrusu dedi ve devam etti. Bugün çağırmasına ne gerek var? Yarın söyleyebilirdi bunu.
Gülşen haklıydı. Başkanın böyle bir şey için onu pazar günü alelacele çağırması mantıklı değildi. Murat yüzünde üzüntülü bir ifadeyle konuştu.
Bu beklenmedik durum için özür dilerim Gülşen. Bugün Barış seninle kalsın, onu haftaya alırım. Umarım senin programını bozmamışımdır.
Yok, ben de annemlere gidecektim buradan. Barış'ı da götürürüm.
Kusura bakma lütfen.
Bakmam, merak etme. Senin elinde olan bir şey değil.
Çok teşekkür ederim anlayışın için.
Barış'ın suratı asılmıştı.
Baba, beni oyun parkına götürecektin diye sızlandı.
Haftaya götürürüm, söz.
Tamam ama unutma.
Unutmam oğlum, merak etme.
Gülşen ve Barış'ı kapıdan uğurladı. O sırada şoför Mustafa da kapının önüne arabayı yanaştırıyordu. Gülşen bahçeden yola çıkarlarken arabayı gördü ve eve doğru seslendi.
Murat, araba geldi.
Tamam sağ ol, hemen giyinip çıkacağım.
Yukarı çıktı, hızla giyindi, kravatını taktı ve aşağıya indi. Arabaya binerken Mustafa Bey'e sordu.
Nasılsınız Mustafa Bey, ne var ne yok?
Sağ olun efendim, iyiyim. Ne oluyor böyle pazar günü?
Bilmiyorum ki efendim, başkan bey emretmişler.
Bilse bile konuşmaz diye düşündü Murat. Onun için üstelemeye gerek yoktu. 4. ayrımın sonu. Sayfa 52.